Ayrım 7. Bilge Kadın. Christian Jacques. Sayfa 83. 13. Bölüm. Köy daha önce hiç böyle bir hareketlilik yaşamamıştı. Yoğun bir temizlik gerçekleştirmek için erkekler ve kadınlar ellerine süpürgeler, fırçalar, bezler almış, hakikat meydanının olabildiğince görkemli görünmesi için çabalıyordu. Yardımcılar da katılmıştı bu amansız çalışmaya. Mezar katibi gündeliklerin yüksek olmasına rağmen temizlikçiler getirtmiş, başta yemek yapmak olmak üzere çeşitli işlerde görevlendirmişti. Hator rahibeleri ise firavunu karşılamak için güzelleşmekle meşguldü. Kapı muhafızı nereye yetişeceğini şaşırmış, görünürdeki düzensizliğin kargaşasında umarsız kalmıştı. Çalışmaları yönetme işi Firuze'ye verilmişti. Genç kadın gevezelere göz açtırmıyordu. Sol ekipten iki zanaatkar dirseklerindeki ağrının süpürge kullanmalarını engellediğinden yakınmış, ne var ki ışığın hazırladığı merhem acılarını dindirince toplu angaryaya katılmak zorunda kalmışlardı. Genellikle isteksiz görünen kurtarıcı Şedbi de toplumsal heyecandan payını almış gibiydi. Firuze Panev'in evinin kapısına dayandığında eşiğin kirli olduğunu gördü. Lekesiz Uabet'in gebeliği ağır işlere katılmasını engelliyordu engellemesine, ama buna rağmen evdeki bütün odaları temizlemeye girişmiş, tek bir toz taneciği bile bırakmamıştı. ''Kocan nerede?'' ''Gördüğün gibi üzerine düşeni tamamladı ve Nil kıyısına yüzmeye gitti. Bu mevsimde çok tehlikeli bir şey bu yaptığı.'' Uabet üzüntülüydü. ''Vazgeçirmek için elimden geleni yaptım ama Panev'in verdiği kararı uygulamasını kim engelleyebilir ki?'' ''Firavun öğleden sonra burada olacak. Hazırlanıp bayramlıklarımızı giymenin zamanı geldi. Eğer Panev zamanında dönmezse çok kötü olur.'' ''Onu uyardım ama dinlemedi bile.'' ''Ustabaşına haber vermemi ister misin?'' ''Galiba yapacak başka şey yok.'' Nehrin suları yükselmeye başlıyordu. Nil kıyısındaki ölçümleri inceledikten sonra uzmanların görkemli, hatta benzersiz olacağını açıkladıkları bir yükselme yaşanacaktı. Mısır'ın kocası ekilebilir topraklarının doğurganlığının güvencesiydi. Yeni firavun için daha iyi bir kehanet olamazdı doğrusu. Nehir kırmızıya dönüyordu. Birkaç gün boyunca suları içilmez olacaktı. Suların yüzeyinde güçlü akıntılar doğuyor, adacıkların çevresinde anaforlar görülüyordu. Kabarmış sulara dalmak, karşı kıyıya yüzüp geri dönmek için Panev'in en sevdiği mevsimdi bu. Çılgın akıntının kurduğu tuzaklardan daha oyalayıcı bir şey olabilir mi? Panev nehrin cilvelerinden korkmuyordu çünkü o cilveleri tahmin edebiliyordu. Akıntı boyunca süzülmeyi, tuzakların çevresinden dolaşmayı öğrenmişti. Ne var ki bu macera hayatta kalma ihtimali olmayan bir acemiye önerileceklerden değildi. Kıyıya vardığında iyi niyetli olmadıkları gözlerinden belli, 20 yaşlarında üç genç seslendi Panev'e.
''Kendini güçlü sanıyorsun.'' dedi kızıl saçlı iri yarı olanı.
''Sizden bir şey istemedim çocuklar, siz de beni görmemiş gibi davranın.''
''Senden daha iyi yüzerim, iddiaya girer misin?''
''Zamanım yok.''
''Tuhaf, arkadaşlarımla iddiaya girmiştim oysa, senin ödlek olmadığını söylemiştim onlara.''
''Benle girişmek istediğin iddia neymiş bakalım?''
''Karşıya kimin daha hızlı gidip döneceği, eğer kaybedersen bize 3 çuval arpa borçlanırsın, eğer kazanırsan dayak yemeden gitmene izin veririz.''
''Adil bir iddiaya benziyor.'' dedi Panev. ''Haydi öyleyse, acelem var.'' Ressam çırağının kusursuz balıklaması karşısında şaşkına dönen kızıl saçlı nehre atladı. Aradaki mesafeyi kapamaya kararlı görünüyordu. Bundan önce onlarca kez akıntıya üstün gelmişti. Bu nedenle yönteminin kusursuz olduğundan emindi. Rakibi mutlaka yorgun düşecek, geçmesine izin verecekti. Yanıldığını çabuk anladı. Panev bir saniye bile aksamayan bir düzenle çılgın kulaçlar atarak ilerliyor. Dipnot piramitlerin metinlerindeki hiyeroglif yazılarını kanıtladığı gibi eski Mısırlılar daha sonra Kraul adını adlandıracak kulaç yöntemini kullanarak yüzüyorlardı. Rakibini tehlikeye atılmaya zorluyordu. Kızıl saçlı yavaşlarsa yarışı kaybedeceğinin bilincindeydi.
Ciğerlerini patlatmak pahasına da olsa Panev'in peşinden kopmamayı başardı. Panev'in karşı kıyıya dokunduğunu gördüğünde onun birkaç dakika dinleneceğini umdu. Ama dev adam bir takla attı ve ters yönde yüzmeye devam etti. Vazgeçmek rezil olmak demekti. Yorgunluğuna kaslarındaki katılaşmaya rağmen devam etti kızıl saçlı. Rakibinin nehrin tuzaklarına yenik düşeceğini umuyordu şimdi. Kulaçları seyreldi, soluğu sıklaştı, aradaki mesafe giderek açıldı. Gözünün ucuyla gördü ama kanı dondu, dehşet içinde kaldı. Bir timsah üzerine doğru geliyordu. Kızıl saçlı geri döndü ama anafordan kaçamadı. Birkaç saniyede gözden kayboldu. Timsah derine daldı. Bu kadar kolay bir avdan memnun olmalıydı. Panep yorgunluk duymadan karşı kıyıya vardı, arkasına baktı. "Arkadaşınız nerede?" diye sordu. Nefretten gözleri kararmış gençlere. "Boğuldu," dedi büyük olanı. "Zavallı, gücünün sınırlarını bilmiyormuş." "Senin yüzünden öldü." Cesur sükûnetini korumaya çalıştı. Nil'in boğulanları doğruca Osiris'in krallığına gönderdiği söylenir. "Arkadaşın için sevin, beni de rahat bırak." İki genç yerden kocaman taşlar alıp Panev'in üzerine yürüdü. "Kemiklerini kırıp nehre atacağız seni. Bakalım o zaman da hızlı yüzebilecek misin?" "Bana saldırırsanız kendimi korumak zorunda kalırım. O zaman da başınız belaya girebilir."
"Kendini güçlü sanıyorsun değil mi?"
"Çekilin yolumdan." Genç oğlanı elindeki taşı öylesine hızlı savurdu ki neredeyse tuzağa düşecekti Panep. İçgüdüyle son anda başını kenara çekti ama taş şakağını sıyırdı. Elini şakağından sızan kana sürdü. "Son uyarı serseriler, hemen yolumdan çekilin." Öteki de elindeki taşı fırlatmaya çalıştı ama hareketleri çok yavaştı. Panep delikanlının suratına şiddetli bir yumruk vurdu. Genç bayılıp yere yığıldı. Arkadaşı Panep'in üzerine atıldı ama önce göğsüne bir dirsek, ardından da çenesine bir sağ kroşe yedi. Burnu kırıldı, dizlerinin üzerine çöküp kendinden geçti. "Dünya aptal dolu," diye üzüldü Panep. Nehrin kenarından toprak yoldan iki kişi geliyordu. "Eğer bunların arkadaşlarıysa sükûnet kısa ömürlü olacak," diye düşündü Cesur. Gelenler yüzleri öfkeli, güçlü naht ile somurtkan Karo'ydu. Panep daha önce ilkiyle dövüşmüş, ikincisiyle tartışmıştı. "Bizi ustabaşı gönderdi," dedi naht. "Seni köye götürmemizi söyledi."
"Geliyorum zaten, bu endişe neden?"
"Firavun öğleden sonra gelecek, bütün ekiplerin eksiksiz hazır olması gerek."
Karo kolları bacakları kırılmış gibi yerde yatan çocukları gördü.
"Burada neler oldu?"
"Bu iki serseri arkadaşları boğulduğu için bana saldırdı. Kendimi savunmak zorunda kaldım."
"Başın derde girebilir."
"Ne yani, kalkıp ağzımı burnumu kırmalarına izin mi verecektim?"
"Kendilerine geldiklerinde seni şikayet edeceklerdir."
"Benim lehime tanıklık eder misiniz?"
"Kavga çıktığında burada değildik," diye itiraz etti Nalt.
"Köye dönmemiz gerek," diye araya girdi Karo. "Gerisini sonra düşünürüz."
Bir haksızlığa kurban gitmek Cesur'u çılgına çeviriyordu. Ne var ki kurtulmak için hala bir fırsatı vardı. Gençlerden birini sağ omzuna, ötekini de sol omzuna yerleştirdi. Her ikisi de ağır olmasına ağırdı ama genç dev yolun sonuna kadar ses çıkarmamaya kararlıydı.
"Gidelim bakalım," dedi iki zanaatkara. "Yanlış anlamadıysam kaybedecek zamanımız yok."
14. bölüm. Panep iki genci birinci tabyanın muhafızlarının önünde yere bıraktı. Biri inliyordu, öteki hala baygındı.
"Endişelenmeyin," dedi. "Buralı değiller. Onlara göz kulak olun, birazdan gelirim."
Hakikat meydanı tam anlamıyla tertemiz, zarif ve çiçekliydi. Beyaz evler tüm güçleriyle parıldıyordu. Köylüler de en parlak renkli bayramlıklarını giymişti. Oynamak isteyen yumurcakları aldırmaksızın doğruca ustabaşının evine koştu Panep. Orada onu karşılayan özenle fırçalanmış tüyleri pırıl pırıl kapkaraydı.
"Işık, yardımına ihtiyacım var."
Nefer göründü.
"Giyiniyorduk da Firavun birazdan gelir."
"Biliyorum ama önemli bir şey var. Eğer bilge kadın müdahale etmezse başım derde girebilir."
"O önemli şey dediğin, yarına kadar beklese çok mu geç kalırsın?"
"Gerçekten bekleyemez. Işığın gelmesi iyi olur. Yanına malzeme de alsın. Tabii ben taşıyacağım. Tedavi edilmesi gereken biraz örselenmiş iki kişi var da." Birincisi başının hizasında derin bir yarası vardı. Işık yarayı inceledi ve kemiğin zarar görmediğini belirledi. Bir taraftan kenarları birbirine bastırırken yarayı dikti. Üzerine iki yapışkan şerit koydu. Dipnot, mumyaların ve tıbbi metinlerin incelenmesinden bu buluşu Mısırlılara borçlu olduğumuzu öğreniyoruz. Bal ve yağ karışımı bir pansuman yaptı. Yaranın cerrahatlenmemesi için kabuklar düşünceye kadar inek sütü ve arpa ununun karışımıyla yapılacak bir merhem sürülmesi gerektiğini söyledi. İkincisinin burnu kırılmış, dahası çok da kan kaybetmişti. Bilge kadın yumuşak bezler kullanarak yarayı temizledi, her bir burun deliğini bala buladığı keten parçalarıyla tıkadı. Üzerlerine keten geçirilmiş mandallarla burnu sıkıştırdı. Kabuk bağlamanın hızlandırılması için neler yenmesi gerektiğini anlattı. İyi tedavi görmüş olmaktan memnun gençler daha fazla bir şey istemeden gitti. Sağlıklarına kavuştuklarına göre taş gibi yumrukları olan genç devin yoluna çıkmaya hiç mi hiç niyetleri yoktu artık. Sağ ol Işık, sen olmasaydın.
Bir ana bazen sorun çıkaran çocuklarıyla uğraşmak zorunda kalabilir Panep. Sen kendini unutturmamayı iyi biliyorsun.
Bütün uyarılarıma rağmen ikisi de aptallık etti. Başkalarının salaklıklarından sorumlu tutulamam değil mi?
Gidip hazırlanalım. Firavun'un gelişini kaçırmak istemezsin değil mi?
Yüz kapılı Teb kaynıyordu. Kraliyet filosu birazdan iskeleye yanaşacaktı. Seçkinler bu anı kaçırmamaya kararlıydı. Bütün kent halkı onurlarına büyük bir şölen düzenlenen Firavun ve eşini alkışlamak için kıyıya akın etmişti. Şölende sert biralar içilecek, sarayın sunduğu yemekler yenecekti. Büyük Ramses gibi bir hükümdarı kaybetmenin üzüntüsü, yerini Merneptah tarafından yönetilmenin sevincine bırakmıştı. Merneptah'ın Teb'e gelmesi bile iktidarın sürekliliği ve geleneklerin devamının belirtisi değil miydi? Amon baş rahibi tarafından kabul edildikten sonra Firavun ve eşi Güney başkentinin belediye başkanının saygı sunuşuna tanıklık edecekti. Daha sonra Nil'i geçip batı yakasına çıkacaklar ve yerel yöneticiler tarafından karşılanacaklardı. En sonunda da Krallar Vadisi'ndeki Hakikat Meydanı'na gidip Ramses'in cenaze törenini yöneteceklerdi. Bu güzel program tırnaklarını kemirme alışkanlığına kapılmış komutan Mehi'yi mutlu etmiyordu.
Merneptah korktuğumuz gibi tutucu çıktı dedi. Hangi gerdanlığını takacağına bir türlü karar veremeyen karısına.
Bu seni gerçekten şaşırtıyor mu tatlı sevgilim?
Aslında gerçekten de daha iyisini ummuştum. Firavun kendisini Amon baş rahibinin temsil etmesini isteyebilirdi ne de olsa. Ama bizzat kendi geliyor. Üstelik kraliçe ve bütün saray erkanıyla birlikte. Kaldı ki bazı eski memurlarla görüşmekle de yetinmiyor. Bir de o lanet olası köye gidip zanaatkarları sakinleştirecek.
Umutsuzluğa kapılma, şu buruşuk gömleğini de değiştir. Üzerindeki yeterince gösterişli değil.
Her şeyi hafife alıyorsun Serketa.
Sızlanmak neye yarar ki? Hiçbir firavunun Ramses'in şanına ulaşamayacağını herkes biliyor. Demek ki karşımızdaki rakip çok daha güçsüz, belki de avucumuza alabileceğimiz birisi.
Aklından bir şeyler mi geçiyor yoksa?
Serketa bir kedi gibi cilve yaptı. Olabilir.
Anlat.
Önce gömleğini değiştir. Erkeklerin hayran kaldığı, kadınların aşık olduğu, zarif ve varlıklı bir yönetici gibi görünmeni istiyorum. Ama o kadınlardan biri yanına yaklaşmaya kalkarsa gözlerini oyarım onun, bilmiş ol.
Komutan Mehi canını yakıncaya kadar bileklerini sıktı karısının. Açıkla dedim, çabuk ol.
Muhbirimizin sayesinde Nefer'in loncanın tartışmasız önderi olduğunu öğrendik. Öyleyse neden adını lekelemeyelim? Eğer kralın eline zanaatkarların ustabaşısının görevine layık olmadığını kanıtlayan belgeler geçerse, Firavun iyi bir şef bulamaz. Bu da hakikat meydanının sonu olur. Bakarsın Mernet da hakikat meydanını dağıtmayıp yönetimini yetenekli ellere teslim eder.
Örneğin dostum Abri, batı yakasının baş yöneticisi.
Serkatan'ın gözleri ışıldadı.
Onun hizmetlerinden sonuna kadar yararlanmanın zamanı gelmedi mi?
İyi ama inandırıcı bir dosya hazırlayacak zamanımız yok ki.
Hazırlandı bile tatlı sevgilim benim. Birçok yazıyı taklit ettim. Neferi beceriksizlikle, sivil yetkililere itaatsizlikle, aşırı bağımsızlık eğilimiyle, özellikle de baskıcı iktidar hırsıyla suçlayan resmi görünüşlü belgeler hazırladım. Fırsatın üzerine atlayacak, usta başını alaşağı edecek bir iki zanaatkar çıkar elbet.
İşte bu planı çok beğendim.
Benimle gurur duymuyor musun aşkım?
Bir akrepten de daha tehlikeli diye düşündü Mehi. Onunla ittifak yapmakla haklıymışım.
Yanakları pörsük, saçları terden yapış yapış, gözleri dalgın Abri, TEP komutanını ve baş hazinedarını endişeli bir dikkatle dinlemişti.
Bu plan tehlikeli olduğu kadar da güç sevgili Mehi, bana kalırsa.
Ne tehlikeli ne de güç.
Firavun batı yakasına ayak basar basmaz bu dosyayı eline tutuşturacaksın. Senden gelen bir belgenin ciddiyetinden kimse kuşkulanmaz. Merdepta hakikat meydanına gitmeden önce belgeleri inceleyecek zaman bulur. Nefer'in bu işe layık olmadığını görür. Seni Lonca'nın yöneticiliğine atar. Düzeni yeniden sağlamakla görevlendirir. Zamanında Ramses'i uyarıp bu zanaatkarların dayanılması güç ayrıcalıklardan yararlandığını söylediğini hatırlatırsan işin daha da kolaylaşır.
Beni ilk safta çarpışmaya zorluyorsunuz.
Senin iyiliğin için Abri, kral uyanıklığın için seni ödüllendirecektir.
Gölgede kalmayı, ortalıkta görünmemeyi tercih ederdim.
Eğer bu dosya kim tarafından verildiği bilinmeden Firavun'un eline geçer de Merneptah bilgelerin dünde kalmış öğütlerini dinleyip imzasız ihbarlara yüz vermemeyi kararlaştırırsa bütün çabamız boşa gider. Bu yüzden sadece senin gerçekleştirebileceğin resmi bir girişime gerek var.
Yine de oldukça duyarlı bir konu.
Kaybedecek hiçbir şeyin yok ama dünyayı kazanabilirsin. Biraz cesaret Abri. Ondan sonra hakikat meydanı ayaklarımızın önüne serilecek.
Firavun Merneptah'ı tanımıyorum ki. Bakarsınız beni dinlemeye bile yanaşmaz.
Bölgenin en yüksek memuru, batı yakasının baş yöneticisini dinlememek mi? Sayıklıyorsun. Tam tersine bu değerli müdahalen için kutlayacaktır seni.
Bence en doğrusu yeni hükümdarın tutumunu izlemek, uzun uzun düşünüp taşındıktan sonra harekete geçmek.
Bu dosyayı Merneptah'a vereceksin Abri. Ben böyle karar verdim. Resmi karşılama törenine hazırlan. Yanlış adım atmamaya bak. Yakında görüşürüz. Sadık müttefik.
Abri dertsiz ve örnek bir yönetici olmayı istemez miydi sanki? Mehi ile tanıştığında tek başına kurtulamayacağı bir çalılıktan çıkabilmesi için kaderin imdadına yetiştiğini düşünmüştü. En kötüsünü yapmaya hazır, acımasız bir yırtıcının avucuna düştüğünü anladığında çok geçti. Komutan Mehi başından beri korkutmuştu Abri'yi. Onun karşısındayken bütün her şeyi unutuyor, itaatten başka çıkar yol bulamıyordu. Komutan gittikten sonra gölgesi çevrede dolanıyordu sanki. Bu nedenle Mehi'nin bıraktığı belgeleri incelemeye koyuldu. İftira büyük bir beceriyle serpiştirilmişti belgelere. Zehirli ve kurnaz suçlamalar Nefer'i kesinlikle batıracaktı. Batı yakasının baş yöneticisi, yani hakikat meydanının koruyucusu olarak bir ustabaşının mesleğini böylesine yıkmaya hakkı var mıydı? Vicdanından yükselen soluk sadece bir an sürdü. Görevini yapmazsa Mehi'nin tepkisinin acımasız olacağından emindi. Abri'nin kurtarması gereken meslek hayatı kendisininkiydi. Dosyayı Merneptah'a sunmaya karar verdi.
7. ayrımın sonu. Sayfa 93.